Bugün ayakta duruyorsunuz hepiniz. Makalene 19-1984. Yorumcular şu sözler hakkında sorar. Siz bugün ayakta duruyorsunuz hepiniz. Başlarınız, kabileleriniz, büyükleriniz ve yetkilileriniz. Hepinizin kalbi Yaradan'a doğru. Çoğul formda başlar. Siz İbranice'de çoğul form ve tekil formda biter. Halkın her biri. Işık ve Güneş kitabının yazarının açıkladığına göre çoğul ve tekil form kullanarak dost sevgisi konusunu işaret eder. Aranızda başlar, kabileler olmasına rağmen yine de hiç kimse kendisinde topluluğun diğer bireylerinde olandan daha yüce bir erdem göremez. Tersine herkes eşittir. Hiç kimse başkası hakkında şikayet etmez. Bu sebeple yukarıdan da buna göre muamele görürler. Aşağıya büyük bereket verilmesinin sebebi budur. Her şeyi tek bir konu içinde çalışmak bizim yolumuzdur. Buradan şu sonuç çıkar ki, kişi cennet krallığının yükünü bir öküz, bir eşek gibi ki bunlar kalp ve akıldır, kendi üstlenmelidir. Diğer bir deyişle kişinin tüm işi ihsan etme olmalıdır. Buna göre kişi ihsan etmek üzere çalışırsa karşılığında sahip olduğu şeye hiçbir ilave verilmesini ümit etmeden kutsal çalışmaya hizmet etmek dışında hiçbir ödül istemez. İlave çalışma için bile hiç arzusu yoktur. Diğer bir deyişle doğru yolda yürüdüğüne dair biraz bilgi almak haklı bir talep olmasına rağmen bundan bile vazgeçer çünkü gözleri kapalı gitmeyi ve Yaradan'a inanmayı arzular. Ve ne yapabiliyorsa yapar ve kendi payına düşenden memnundur. Ve hatta kendisinin tamamen boş olduğunu görürken, Yaradan işiyle ilgili daha fazla anlayışa sahip insanlar olduğunu görür. Diğer bir deyişle, bazen çalışmadan iyi tat alırken, bazen başlarınız aşamasında olduğunu hisseder. Diğer bir deyişle, bazen aşağı bir seviyeye, Yaradan çalışmasına bağlanmayı arzuladığı aşamaya ulaşmak için bedenini zorlamak zorunda olduğu bir aşamaya düşmesinin asla mümkün olmadığı bir seviyeye ulaştığını hisseder. O anda yaptığı şey zorlamadır. Çünkü çalışma için hiç arzusu yoktur. Ve beden sadece dinlenmeyi ve başka hiçbir şeyle ilgilenmemeyi ister. Oysa dünyada ihsan etmek üzere çalışmaktan başka bir şey olmadığını anladığında kuşkusuz çalışmadan iyi tat alır. Ve daha önceki durumlarını şimdi yükselişte olduğu için anlayamaz. Bu nedenle tüm hesaplamalar sonucunda düşüşten ızdırap çekmesinin asla mümkün olmadığına karar verir. Fakat bazen bir gün, bir saat veya birkaç dakika sonra öyle aşağılık bir duruma düşer ki kendi mutlu durumundan büyük uçurumun derinliğine düştüğünü hemen hissedemez. Aksine bazı zamanlar bir veya iki saat sonra birdenbire görür ki en yüksek seviyeden yani en güçlü adam olduğuna dair daha önce emin olduğu durumdan düşmüştür ve herhangi bir insan gibidir. Yani sıradan bir kişi gibidir. Sonra kalbinde tavsiye aramaya başlar. Şimdi ne yapmalıyım? Daha önce sahip olduğum gadlut, büyüklük, yetişkinlik durumuna kendimi nasıl çıkarabilirim? O anda kişi şunu söylemek için gerçeğin yolunda yürümelidir. Şimdiki bayı aşamamın anlamı şudur ki, gerçekten ihsan etmek için kutsal çalışmayı yapmayı isteyip istemediğimi ya da diğer şeylerden daha ödüllendirici bulduğum Yaradan'ın hizmetkarı olmayı isteyip istemediğimi öğrenmek için yukarıdan atıldım. Sonra eğer kişi şöyle diyebilirse, şimdi ihsan etmek için çalışmak, kutsal çalışmayı ödül almak için yapmak istemiyorum. Bunun yerine herhangi bir insan gibi kutsal çalışmayı yapmayı dua ederek veya günlük miktarda ders alarak kabul ediyorum. Ve hangi niyetle çalıştığımı veya dua ettiğimi düşünmeye vaktim yok. Fakat herhangi özel bir niyet olmadan sadece hareketleri yerine getireceğim. O anda kutsal çalışmaya tekrar girecektir Çünkü şimdi hiçbir ön koşul olmaksızın Yaradan'ın hizmetkarı olmayı istemektedir. Siz bugün ayakta duruyorsunuz. Hepiniz sözlerinin anlamı budur. Yani geçirdiğiniz her şey, tecrübe ettiğiniz tüm durumlar, gadlut durumları ya da gadluttan daha az olan orta derece olarak düşünülen durumlar. Tüm o detayları alırsınız ve bir seviyeyi diğer bir seviye ile karşılaştırmazsınız. Çünkü herhangi bir ödül umurunuzda değildir. Fakat sadece Yaradan'ın dileğini yapmakla ilgilenirsiniz. O sevapları, ıslah olma eylemleri yerine getirmemizi ve maneviyatı çalışmamızı emretmiştir. Ve Yaradan'a yönelen sıradan bir insan gibi yaptığımız budur. Diğer bir deyişle, kişinin şu an içinde olduğu durum, gadlut durumunda olduğunu düşündüğü zamanki kadar önemlidir. O anda Yaradan'ın seninle bugünü yapar. Bu demektir ki, sonra Yaradan o kişiyle bir anlaşma yapar. Diğer bir deyişle, kişi koşulsuz teslimiyet denilen, onun çalışmasını kabul ettiği ve hiçbir ödül olmadan bunu yapmaya hemfikir olduğu zaman, Yaradan'ın onunla anlaşma yaptığı zamandır. Bağla Sulam anlaşma yapma konusunu açıklamıştır. İki kişi birbirlerini sevdiklerini gördüğü zaman, sevgileri her zaman devam etsin diye aralarında bir anlaşma yaparlar. Şöyle sorar, eğer birbirlerini seviyorlarsa ve bu sevginin onları asla bırakmayacağını biliyorlarsa neden bu anlaşma? Neden bu anlaşmayı yapıyorlar? Yani hangi amaç için? Diğer bir deyişle bu anlaşmayı yapmakla ne kazanırlar? Bu sadece bir ritüel mi yoksa bir fayda elde etmek için mi? Şöyle der, anlaşma yapma konusu şudur. Şimdi anlarlar ki şu an görebildikleri nedenlerden her biri diğerini hisseder. Ve sadece onun iyiliğini önemser. Dolayı birbirlerini sevmeleri onların yararınadır. Böylece bir anlaşma yaparlar. Ve şimdi her ikisinin de dostuyla ilgili şikayeti yoktur. Yoksa anlaşma yapmazlardı. Birbirlerine şöyle derler. Bizim için ilk ve son kez olarak bir anlaşma yapmaya değer. Diğer bir deyişle, eğer birinin diğerine karşı şikayeti olduğu bir durum olursa, her ikisi de aralarında sevgi ifşa olduğunda yaptıkları anlaşmayı hatırlayacaktır. Benzer şekilde şu an o zaman hissettikleri sevgiyi hissetmeseler bile yine de eski sevgiyi uyandırıp içinde oldukları duruma bakmazlar. Bunun yerine tekrar birbirleri için bir şeyler yapmaya geri dönerler. Anlaşmanın faydası budur. Dolayısıyla aralarında olan sevgi, hoşluğunu yitirmiş olduğu zaman bile anlaşmadan dolayı daha önce sahip oldukları parıltılı sevgiyi tekrar uyandıracak güçleri olur. Bu şekilde birbirlerine geleceğe doğru yolu gösterirler. Bundan şu sonuç çıkar ki anlaşma yapmak gelecek içindir. İmzaladıkları bir kontrat gibidir. Bu nedenle sevgi bağlarının eskisi gibi olmadığını gördükleri zaman pişmanlık duymazlar. Birbirlerine iyilik yaparken büyük keyif veriyordu. Fakat şimdi sevgi bozulduğu için güçsüzler ve hiçbiri diğeri için bir şey yapamaz. Fakat eğer dostları için bir şeyler yapmayı isterlerse daha önce yaptıkları anlaşmayı düşünüp bununla sevgiyi tekrar inşa etmeliler. Bu dostuyla kontrat imzalayan kişiye benzer ve kontrat onları birbirlerine bağlar. Böylece birbirlerinden ayrılamazlar. Bu nedenle siz bugün ayakta duruyorsunuz. Hepiniz diğer bir deyişle kişi detayları düşünür. Başlarınız, kabileleriniz, büyükleriniz ve yetkilileriniz, topluluğa ait her insan. Bu demektir ki sahip olduğu tüm yüksek seviyelerden şimdi Yaradan'a kalbini yönelten her insan durumuna düştüğü düşünülür ve iyi olduğunu düşündüğü zamanki gibi durumunu üstlenir. Kişi der ki, şimdi görevimi yapıyorum ve Yaradan ne istiyorsa bana vereceğine dair hemfikirim ve hiçbir eleştirim yok. O anda kişi bir anlaşma yapmakla ödüllendirilir. Diğer bir deyişle bağ ebediyen kalır. Çünkü Yaradan onunla sonsuza kadar anlaşma yapmıştır. Yukarıda bahsedilene göre şunu yorumlamalıyız. Gizli şeyler yaradanımıza aittir. Fakat ifşa olan şeyler ebediyen bize ve oğullarımıza aittir ki bu kanunun tüm sözlerini yapabilelim. Bu cümlenin bize ne söylemek istediğini anlamalıyız. Neyin gizli olduğunu bilmediğimizi ve sadece Yaradan'ın bunu bildiğini bize söylemek için geldiğini söyleyemeyiz. Çünkü bu söylenmemiş olsaydı bizden neyin gizlendiğini bilmezdik. Dolayısıyla bu cümle bize ne söyler? Bilinir ki gizli olan ve ifşa olan şey vardır. Bu demektir ki yaptığımız şeyin aktif kısmı onu yapıp yapmadığımızı görebildiğimiz zamandır. Ve eğer beden sevabı, ıslahı yerine getirmeyi istemiyorsa bir yöntem vardır. Kişi kendini zorlayabilir. Yani iradesi dışında ıslahı yapmaya zorlanır. Bundan çıkan sonuç şudur ki, ifşa olan şeyler için zorlama uygundur. Gizli şey, sevaptaki niyettir. Bunu kişi göremez. Yani diğer kişinin yaparken ne niyet ettiğini bilemez. Kişinin kendisi ve hareketi yapanın da durumu aynıdır. O da bilemez. Tabii yaparken kendisine yalan söylemedikçe. Kişi başka hiçbir amacının olmadığını ve kendisini tamamen Yaradan'a adadığını düşünür. Fakat ifşa olan kısım denen eylem konusunda kendisine yalan söyleyen bir kişiden bahsetmek yersizdir. Tifilin dua muskası giydiğini düşünür. Fakat gerçekte o tifilin değildir. Benzer şekilde bir kadın aslında yakmadığı halde şabat mumlarını yaktığını söyleyerek kendisine yalan söyleyemez. Fakat niyet konusunda kişi kendisine yalan söyler. Kişi aslında tamamen Lolishma'dayken onun adına değil, Lishma'da onun adına çalıştığını düşünür. Ayrıca orada zorlama olamaz. Çünkü kişi başkasını kendisi gibi düşünmesi için zorlayamaz. Duygu ve bilgiye ait olan şeyler açısından kişi güçsüzdür. Zihnini anladığından farklı şekilde anlamaya zorlayamaz ya da hissettiğinden farklı şekilde hissedemez. Şimdi yukarıdaki konuyu anlayabiliriz. Bize kalan tek şey pratik kısımdır. Buna ifşa olan şeyler ebediyen bize ve oğullarımıza aittir ki bu kanunun tüm sözlerini yapabilelim denir. Eylemi yerine getirmemiz emredilmiştir. Yani zorla dahi olsa yapmamız emredilen çalışma budur. Fakat gizli kısım denen niyetle ilgili hiç kimsenin herhangi bir görüşü veya hükmü yoktur. Dolayısıyla gizli kısmı yerine getirmek için ne yapmalıyız? Burada kişinin yapabileceği tek şey test etmektir. Yani her şeyi gerçekten ihsan etmek için mi? Yoksa bedenin ihsan etme amacına direnç gösterdiğini görmek için mi? Kişi tek başına yapabileceği hiçbir şey olmadığını görüp niyetten uzak kaldığını hisseder. Çünkü ne yapmayı planlarsa planlasın, ihsan etmeyi amaçlayabilmek için hiçbir yöntem ona yardım etmez. Yukarıdaki cümlede bize söylenen şey şudur. Gizli kısım denen Lishma konusu Yaradan'a aittir. Diğer bir deyişle, kişinin kendisinin bunu gerçekleştirmesi için kesinlikle hiçbir ihtimal yokken sadece Yaradan ona yardım edebilir. Bu insanın ellerinde değildir çünkü doğanın üstündedir. Bu yüzden şöyle denir, gizli şeyler Yaradan'a aittir. Yani bu ona aittir. İhsan etmek denen gücü Yaradan sağlamalıdır. Bu nedenle atalarımız şöyle der. İnsanın eğilimi onu her gün yener ve onu öldürmeye çalışır. Şöyle yazıldığı gibi, kötü olan haktan yana olanı izler ve onu öldürmeye çalışır. Ve eğer Yaradan ona yardım etmediyse onu yenemez. Şöyle yazıldığı gibi, Yaradan kişiyi onun eline bırakmayacak. Onu öldürmeye çalışma konusu demektir ki o, İnsanın her şeyi almak üzere yapmasını arzular ve bu yaşamların yaşamından ayrı olmaktır. Doğal olarak kişi bir hayvan olarak kalır. Bu nedenle atalarımız der ki, kötü olanlara yaşarlarken ölü denir. Kişinin niyeti almak olduğu zaman buna ölüm denir. Bu ayrılık olarak düşünülür. Dive tutunmak ile ödüllendirilmek, yani ihsan etme gücünün verilmesi, böyle bir şeye sahip olmak, sadece yaradan kişiye onu verebilir. Onu elde etmek, insanın gücü dahilinde değildir. Bu nedenle atalarımız der ki, insanın eğilimi onu her gün yener ve onu öldürmeye çalışır. Ve eğer yaradan ona yardım etmediyse, onu yenemez. Tıpkı şöyle yazıldığı gibi, yaradan kişiyi onun eline bırakmayacak. Bu açıklamamızdan şunu anlayabiliriz. Gizli şeyler yaradana, fakat ifşa olan şeyler bize ve oğullarımıza aittir. Dolayısıyla bizim yapmamız için sadece eylem vardır. Fakat gizli kısım yaradanın yapması içindir. Ancak gizli olana dair yine de yapacağımız bir şey vardır. Böylece yaradan bize gizli kısmı verir. Bundan şu çıkar ki her şey aşağıdan bir uyanış gerektirir. Clean cup olmadan ışık olmaz diye bir kural vardır. Yani eksiklik olmadan hiçbir doyum olmaz. Orada bir boşluk olmadıkça içine hiçbir şey koyamazsın ve sonra ne istersen koyarsın. Fakat orada hiçbir oyuk, hiç boş yer yoksa içine nasıl bir şey konabilir ki? Dolayısıyla önce görmeliyiz ki ihsan etme arzusu denen ve bizim ışığımız olan ihsan kabına sahip değiliz. Daha önceki makalelerde açıkladığımız gibi bizim esas ödülümüz yansıyan ışık denen ihsan etme arzusunu elde etmektir. Tıpkı şöyle söylendiği gibi, ümit ettiğimiz tüm ödül yansıyan ışıktır. Dolayısıyla eğer ihsan etme arzusuna ışık deniyorsa, o zaman kişinin ihsan etme gücüne sahip olmadığını gördüğü zaman bu eksikliğe kli denir. Kişi onda eksik olan şeyin bu olduğunu hisseder. Yani ihsan etme gücü denen bu güce sahip olmamakla ne kaybettiğini görür. Bu yüzden ondaki eksiklik kendi hissiyatına göre içinde oluşur. Buna kli ve boşluk denir. Çünkü burada ihsan etme gücünün eksikliğini hissettiği yerde bu doyumun girmesi için alan vardır. Buna ışığın kli içine varışı denir. Ayrıca bilmeliyiz ki bu kliyi almak birçok çalışma gerektirir. Eksiklikler denilen kelime klinin çoğulu sahibiz. Onları doldurmayı arzuluyoruz. Onlara kendini sevmenin kelimi denir. Yani doyum almayı arzularız. Bunlar çok önemli kelimdir çünkü Yaradan'ın tarafından gelirler. Yaradan onları yokluktan varlık olarak yaratmıştır. Çünkü o insanlarına iyilik yapmayı arzular. Yani doyum vermeyi arzular. Ancak eğer dolguyu yerleştirecek bir boşluk yoksa doyum vermek mümkün olur mu? Bu nedenle o onlara sevinç ve haz yerleştirmek için bu kelimi yokluktan varlık olarak yarattı. Yaradan'ın yarattığı klinin özü budur. Ancak bu kliye alma arzusu dendiği için o yaradanla divekut tutunmak denen form eşitliğine sahip olmayı arzular. Bu nedenle bu kli üst bolluğu almak üzere bir kli olmak için yetersiz kalır. Şimdi almak için yeni bir kliye ihtiyaç vardır ki bu daha önceki kli içinde kıyafetlenir. Sadece ihsan etme arzusunu alma arzusu içinde kıyafetlendirerek bu kliyi almaya uygun hale gelir. Alma arzusu denen daha önceki kli yaradandan geldi. Gerçi her şey yaradandan gelse de aşağıda olanın alma arzusunun çalışmasında hiçbir rolü yoktur. Benzer şekilde ihsan etme arzusu denen ikinci kli de sadece yaradandan gelir ve aşağıda olan tıpkı alma arzusu denen ilk klide olduğu gibi bununla ilgili bir şey yapamaz. Ancak fark şudur ki ihsan etme kabına önce aşağıda olanın bir talebi olmalıdır. Aşağıda olan yaradanın yeni bir kli vermesine talip olur. İlk kli buna sahip değildi çünkü o aşağıda olanın hiçbir uyanış olmadan verilmişti.